Mupsane Çeşmesi 24. Ayrım sayfa 412. Raşel. Aralarında konuşup karar vermişlerdi. Noel akşamı hep bir arada yemek yiyecekler, arkadaşça oturup dertleşeceklerdi. Paralılardan Hans o gece için 2 kilo et, epice makarna, yağ, portakal aldırmış, üstelik gardiyanlardan Keskin Şaban'a 6 lira bahşiş verip tadımlık bir şişe şarap getirtmişti. Katolikler böylece Noel'i kutlayacaklardı. Mapushaneye geldi geleli Neumann bir türlü sakinleşememişti. Her gün sabahtan akşama kadar önüne geleni çene makasına alıyor, yüreğinde nesi var nesi yoksa hepsini dışarı döküyordu. Memleketimden 20 gün içinde ayrılmıştım. Sözüm ona, buradaki tanıdıklarımı ziyarete gelmiştim. Başıma bu derdin geleceğini nereden bileyim? Halbuki şimdi kaçtığımı sanacaklar. Ben kaçacağım öyle mi? Ben Almanya için canımı vermeye her zaman hazırım. Bunu maça belli duydu. Öyleyse neye telaş ediyorsunuz dedi. Burada da topu topu bir can vereceksiniz. Sonra ellerini havaya doğru kaldırarak sesine gayet alaycı bir ton vererek ekledi. Hem de Almanya için. Neumann ister istemez boynunu büktü. Razıyım dedi. Kör olayım razıyım. Ama Viyana'ya döndüğüm zaman karıma sıkı sıkı tembih etmeyi tasarladığım bir mesele vardı. Onu söyleyemeden öleceğim. Buna tasalanıyorum. Öteden bunak levi atıldı. Sayın dostum, eğer gizli bir şey değilse bana söyleyin. Ben yakında kurtulacağım, Berlin'e gideceğim. Çocuklarımı gördükten sonra Viyana'ya kadar uzanıveririm. Sizin karınızı bulurum, derdinizi anlatırım, olur mu? Neumann'ın canı adam akıllı sıkılıyordu, yarım ağızla. Olur ama bilmem ki dedi. Söyleyin, söyleyin. İnsan böyle acılı günlerinde derdini söylemezse sonu muhakkak fena olur. Ama aramızda kalacak değil mi? Dedi. Eliz ağacımın ölüsünü öpeyim ki aramızda kalacak. Mesele şu, benim evde çok güzel bir tavşanım var ama bir görseniz bayılırsınız. Onun pamuk gibi beyaz tüylerini yanağını dayayıp insanın saatlerce hayal kurması mümkündür. Saadetlerin en büyüğü bu. Ben bu tavşanı küçücükken aldım, büyüttüm, yetiştirdim. Kendi evladım gibi ona baktım. Gel gelelim bu tavşan konusunda karıma bir türlü laf anlatamadım. Bizimki tavşana Raşel adını taktı. Sabahtan akşama kadar Raşel aşağı, Raşel yukarı. Durumun dehşetini kavruyorsunuz değil mi? İnsan çocuk olsa bu çılgınlığı yapmaz. Birisi duyacak diye ödüm kopuyordu. Onu bu huyundan bir türlü vazgeçiremedim. Levi bakışlarını kımıldamaz bir noktaya sapladı. Dedi, ciddi bir mesele. Bu işin böylece devamı kötü sonuçlar doğurabilir. Tavşanınıza muhakkak başka bir ad bulmanız, sonra da bunu bir an önce karınıza kabul ettirmeniz gerek. Yalnız beni düşündüren nokta şu. Biliyorsunuz, savaş yüzünden Almanya içinde seyahat etmek çok zorlaştı. Berlin'le Viyana'nın arası da epeyce uzak. Yani bir hayli masraf işi. Onun için bana buradayken küçük bir avans vermeniz mümkün değil mi? Ama evet yahut hayır diye cevap vermeden önce işin ciddiliğini iyice düşünmelisiniz. Şaka değil bu. Lakırdı dönüp dolaşıp para işine dayanınca Neumann pirelendi. Hele acele etmeyelim bakalım, bir çare bulacağız elbet. Öteki mapuslar bunağın dişçiyi kafese koymaya çalıştığını fark etmemişlerdi. Bitirim Della Tola dedi ki, Levi buraya bak, sana bir şey soracağım. Bana doğru cevap ver. Hani şu sinema artisti Maria Montez var ya, bilirim, nefis bir kadın. Ha işte o. Sabahları yataktan kalkınca limonlu su ile ılık duş yapıyormuş. Vücudunu iyice yıkadıktan sonra banyonun küvetini keçi sütüyle dolduruyormuş. Çırılçıplak bu sütün içine girip 10 dakika yatıyormuş. Şimdi ben de soruyorum. Sana her sabah bu sütten bir şişe dolusu vermelerini mi istersin? Yoksa Atlantik'te Almanların batırdığı İngiliz gemileri için tonaj başına bir kuruş vermelerini mi istersin? Teklifin ikisi de Levi'nin hoşuna gitti. Yüzü güldü. Sanki şişeyi hemencecik uzatmışlar gibi ellerini birbirine çarptı. Süt, süt diye çırpındı. Noel akşamı tahta masanın çevresinde biraz et yemenin sevinci hepsinin yüzünden belli oluyordu. Ama bu sevincin yanı sıra evlerinden, ailelerinden uzak kalmanın üzüntüsü de hepsinin üstüne çökmüştü. Usulca eğiliyor, şaraptan birkaç yudum alıyordu. Şişe boşaldıktan sonra etiketini camla kazıdılar. Sirke ile çalkalayıp kokusunu giderdiler. Sonra da İsmail Çankaya'ya ertesi sabah hediye etmek için ranzanın altına sakladılar. Yemekten Neumann boyuna mızmızlanıyordu. Bilmem ki kurtulmak için ne yapmalı. Bir türlü anlayamadım. Viyana'da sokakların her sabah şakır şakır yıkandığını, özel ekipler tarafından süpürülüp temizlendiğini söylemek bu kadar ağır bir suç mu? Della Tola lafa karıştı. Canım dedi, niye o kadar meraklanıyorsunuz? Mahkeme daha size ceza vermedi ya, belki de kurtulursunuz. Propagandanın hafif olanına şiddetli ceza vermezler. Nihayet topu topu söylediğiniz laf 3-5 meseleden ibaret. Asfalt yollar, ara sözler filan. Öyle değil mi? Adam sevinçle haykırdı. Hah vallahi bravo. Arazözlerden de bahsetmiştim. Topu topu üç tane asfalt cadde ile bir tane köprüden söz açmıştım. Hepsi bu. Dallatolo onu büsbütün matrağa aldı. Üç cadde altışar aydan 1,5 sene eder. Köprüyü de 1 sene verseler hepsi 2,5 yıl. Üzülecek şey mi sanki? Neumann bu sözlerle avunamadı. Ben size bir şey söyleyeyim mi dedi. Eğer Versailles olmasaydı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nı açmayacaktı. Çünkü Versailles 80 milyon insanı tutsak etmişti. Sonunda Hitler meydana çıktı. Bu haksızlığa karşı direndi. Ama Hitler olmasaydı simit olacaktı. Simit olmasaydı erik olacaktı. İşte Almanya bu nedenle silahlandı. Haklarını korumaya kalktı. Tabii böyle bir ölüm kalım savaşında herkese bir görev düşüyordu. Ben de o şanlı göreve gitmeden önce buraya gelip dostlarımı göreyim, onlarla esenleşeyim dedim. Kalkıp bu yolculuğa çıktım. Çenem tutulsaydı da o lafları trende söylemeseydim. Yani mesele bir gevezelikten ibaret. Ama işin aslına bakarsanız benim konuşmalarım falan hep ufak tefek şeylerdir. Bence asıl kabahat Lloyd George'la Kelomanso'da. Dellatola onun sözlerini omuz silkti. Asıl kabahat onlarda da değil. Kabahatin büyüğü Aristo'da. Çünkü iflas etmiş mantığına 20. yüzyılda bile müşteri bulabiliyor. Siz onlara kazanacağınıza Aristo'ya küfredin. Bir aralık dışarıda bir motosiklet sesi duyuldu. Siyasiler koğuşunun içinde de müthiş bir panik oldu. Hans şarap şişesini kaptığı gibi abdesthaneye koştu. Ötekiler elbiselerle yataklarına girdiler. Besbelli hükümet gece teftişine gelmişti. Bunak Levi hiç umursamadı. Ağır ağır yerinden kalktı. Elbiseleriyle yatağına dalan dişçi Neumann'a sokuldu. Ötekilere duyurmamak için adamın kulağına eğildi. Elinde bir kalemle cep defteri vardı. Neumann'a dedi ki, ''Burada konuşanların hepsi sapık. Siz onların dediklerini dinlemeyin. Benim sözlerime kulak verin. Ben 17 sene Paris borsasını avuçlarımda tutmuştum.'' Öteki ürkek sordu, ''Peki ne istiyorsunuz?'' ''Şu sizin beyaz tavşanın adını rica edecektim. Defterime yazayım da avans işini sonra konuşur bir sonuca bağlarız.'' Ah bu harp! Karanlık, soğuk, çamurlu bir Şubat günüydü. 2 gündür durmadan yağmur yağıyordu. Mahkumlara verilen toz kömür sobalarda kolay kolay yanmadığı için koğuşların içine adam akıllı duman ve zifir kaplamıştı. Artık bütün ömürleri bu karanlık koğuşta geçiyordu. Mapushanenin bakkalından zeytin soğan almaya gidenler dışında hiç kimse dışarı çıkmıyordu. Gaz ocaklarının teneke mangallarının üstünde kaynayan tencerelerin buharı, içtikleri sigaranın dumanı ve 60 kişinin nefesi koğuşu biraz ısıtıyordu. Ama camların çoğu kırık olduğu için geceleri eni konu soğuk yapıyordu. O günlerde mapushanenin üstünü birdenbire kara bulutlar kapladı. Adi hükümlülerin 1 numaralı teneke koğuşunda tifüs başlamıştı. Bunu siyasiler koğuşu kocaman bir tulumba ile o sabah baştan başa ilaçlandığı vakit anladılar. Mapushanenin o günden sonra dış dünya ile hemen hemen bütün bağları kesildi. Dondurucu bir soğukta her sabah hükümlülerin hepsi çırılçıplak soyuluyor, çamaşırları en gizli dikişlerine kadar yoklanıyordu. Üstünde bir çıkanların en sert cezalara çarptırılacakları müdürlükçe bildirildi. Böyle olduğu halde teneke koğuştan hastalığı kazımak mümkün olmadı. Her gün ya da 2 günde bir nizamiye kapısından bir sedye çıkıyordu. Bir giden bir daha geri dönmüyordu. Artık ziyaretler filan da büsbütün kesildi. Hükümlülerin ekmekleri koğuş kapılarının üstündeki delikten içeri atılıyor, bahçeye çıkanların nöbetçilerle, gardiyanlarla yan yana gelmesine son derece önem veriliyordu. Siyasilerden Marco bir sabah tahta barakanın penceresinden dışarı seyrediyordu. Bir aralık nizamiye kapısı açıldı, 2 gardiyan içeri girdi. Birinin elinde sedye vardı, Marco hemen anladı. Kurbanlar günden güne artıyordu. Gardiyanlar 1. koğuştan yana sapıp taş merdivenleri indiler. Marco başını pencerenin pervazına dayayıp öylece kaldı. Bir gün kurtulmak, tekrar evine dönmek kabil olursa bütün bunları anlatacaktı. İnsanların nasıl yaşadıklarını, nasıl öldüklerini, rastgele ellerinde tuttukları hayatın kendilerinden nasıl zorla koparılıp alındığını anlatacaktı. Evdekiler de tabii buna inanmayacaklardı. Yalan söylüyorsun diyeceklerdi. Ama kurtulmak, evine dönmek umudu çok uzaktı. Hatta bunu gözleri açıkken düşünmek bile ona zor, ağır geliyordu. İçinde yaşadığı gerçeklerle hayalleri arasındaki çelişme kendisine buruk bir acılık duyuruyordu. Çok geçmedi, gardiyanlar geri döndüler. Taşıdıkları sedyenin kenarından ölünün çıplak kolu sarkmıştı. Merdiven basamaklarını çıkarken sedye dalgalandıkça bu sarkık, bu sıska, bu kıllı kolda ileri geri sallanıyordu. Demir kapıdan çıkıp uzaklaştığı halde ölünün kurşuni battaniye ile örtülü hayali Marco'nun gözlerinin önünden gitmedi. Oysa sevgilisinin hayali kendisi için artık o kadar canlı değildi. Siyasiler koğuşunun tahta ranzalı hükümlülerin yatakları durmadan ilaçlanıyordu. Bakkala zeytin almaya gidenler bile artık dışarı çıkmaktan korkuyorlardı. Ama ne yapılsa fayda etmedi. Sonunda yılgı içinde beklenen tehlike günlerden bir gün tahta barakanın kapısından da içeri girdi. İlk olarak Remzi Şen yuvanın yakasına yapıştı. O akşam birdenbire ateşi 39'a çıktığı vakit ötekiler durumu anladılar. Öyle bir korku yüreklerine saplandı ki hiç kimse Remzi'nin ölümünü umursamadı. Hepsi kendi yaşamını düşündü. Ekip başı Maçabeli, Remzi'nin yatağı ile öteki şiltelerin arasını biraz açtı. O gece hasta sabaha kadar sayıkladı. Hastalık kendilerine bulaşmasın diye hiçbiri onun yanına sokulamıyordu. Ona yedirdikleri çorbanın tabağını geri almıyorlar, çanağına şişe ile bir su dolduruyorlardı. Böylece 4 gün geçti. Doktor gelmedi değil, geldi ama pek bir şey yapamadı. İlaç verip gitti. Hem giderken de biraz çıkıştı. Ne yapayım dedi. Pis heriflersiniz, bitli heriflersiniz. İçinizden birkaç kişi ölürse bari ötekiler akıllanırlar. Ama birkaç gün içinde Remzi'nin kendileri için yarattığı tehlike unutuldu. Koğuşta geceleri tekrar kumar aldı yürüdü. Günlük eğlenceler, çene çalmalar, itişip şakalaşmalar tekrar başladı. Hatta bir akşam yatağına elbiseleriyle yatan Levi'yi şilteye iyice diktikten sonra sarsarak uyandırdılar. İhtiyar korkuyla gözlerini açtı, kollarını oynatmak istedi ama kıvıldayamadı. Biraz güçsüzce davranınca sağ kolunun dikişlerini kopardı. O vakit kendisine yapılan takılganlığı anladı. Hışımla doğrulmak istedi, şilte sırtına adam akıllı yapışmıştı. Karşı kiranzanın altında İspiro kıkır kıkır gülüyordu. İhtiyar o vakit işi çaktı. Kendini iyice zorlayarak ranzanın yanında duran takunyalardan birini kaptı. Gözlüğünü burnunun üstüne iyice yerleştirdikten sonra kolunu birçok sefer sallayarak İspiro'ya doğru nişan aldı. Ama Beriki tehlikeyi kavramış kaçacak köşe arıyordu. Ötekiler kahkahadan kırılıyorlardı. İhtiyar birdenbire takunyayı fırlattı. İspiro da sağdan yana birdenbire seyirtti. Takunya ranzanın tahtalarına çarpıp yere yuvarlandı. İhtiyar bu sefer yerden başka bir takunya kaptı. İspiro da koğuşun köşesine sığınmıştı. İhtiyar elinde tuttuğu takunyayı bir daha şiddetle fırlattı. Takunya bu sefer bütün hızıyla köşede hasta yatan Remzi'nin suratına çarptı. Hükümlülerin hepsinde o anda bir öfke duygusu belirdi. İhtiyara bağırmaya başladılar. Ama hastada hiçbir kımıldama yoktu. İspiro Remzi'nin suratına çarpan takunyayı alırken eğilip hastanın yüzüne baktı. Yanağının yarısıyla ağzının kenarı çamura bulanmıştı ama gözleri açıktı. Delikanlı biraz daha dikkat etti, sonra heyecanlanmış sesiyle ''Koşun, koşun'' dedi galiba. Ötekiler de o tarafa seyirttiler. Della Tola telaşla hastanın üstüne eğildi ve hemen durumu anladı. Üstündeki kara örtünün dışına çıkan bir eli yumruk halinde sıkılı kalmıştı. Nefes almıyordu. Maçabeli ne olursa olsun diyerek elini Remzi'nin alnına koydu. Buz gibiydi. Anlaşılan öleli epey olmuştu. Bir üzüntü dalgası yüzleri dolaştı. Kimse bir şey diyemedi. Yalnız Levi yaptığına pişman bir eda ile sordu. Yoksa ölmüş mü? Bu sözüne karşılık alamadı. Titrek sesiyle ekledi. %100 daha önce ölmüştür. Yoksa takunyadan olmaz. Hiç kimsenin kendisine karşılık vermediğini görünce büsbütün telaşlandı. Ağlar gibi. Ne olur yapmayın. Bana acıyın dedi. Benim hiçbir suçum yok. O zaman ihtiyarı yatağa diken İspiro Levi'ye sokuldu. Senin canını alıp ona vereceğiz dedi. İhtiyar hala sırtına yapışık duran yatağı silkelemeye çalışarak Allah rızası için yapmayın dedi. Ben kendime acımıyorum. Eliza'ya acıyorum. Bana kavuşacağı günün düşleriyle avunan sevgilim Eliza'ya. Ah bu harp, ah bu korkunç, bu insafsız, bu zalim harp, ah. Anayasa güvenliği. Vurma, Allah'ını seversen vurma. Kulun kurbanın olayım yeter. Tövbeler tövbesi. Ceza münferidindeki hücrelerin birinden boğuk boğuk sesler geliyor. Gardiyanlar suçlunun birini çimentonun üstüne yatırmışlar, kırıp geçiriyorlar. O haykıra haykıra yalvarıyor. Peygamber bağışı için vurma, ah ölüyorum, Allah'tan hiç mi korkmazsın be? Hücrenin dışında öteki mahpuslar toplanmışlar, korkulu bakışlarını birbirlerinin yüzünde dolaştırıyorlar. Kimse bir şey söyleyemiyor, kimse işe karışamıyor ama hepsi üzüntü içinde. Mahpushanede mahpusun dövülmesi her vakit acı uyandırır. Dayak yiyenin düşmanı bile üzülür. Zaten sırf bu yüzden mahpuslar adam döven gardiyanları hiç bağışlamazlar. Ona diş bilerler. Günün birinde fırsatını bulunca da bir şeye benzetirler. İşte şimdi de öyle oluyor. Bütün sinirler çelik tel gibi gerilmiş. Hepsi için için kinli. Az sonra hücrenin kapısı açılıyor. Hırsından burnunun delikleri büyümüş, çeneleri kısılmış, saçları dimdik olmuş baş gardiyan elindeki 5 numaralı sopa ile kapıda görününce dışarıdakilerin arasında müthiş bir panik. Hepsi birbirini çiğneyerek kaçışıyor. Baş gardiyan bir yandan adam dövdüğü için bir yandan da öteki hükümleri bu derece yıldırdığı için adam akıllı şımarık edasıyla dışarı çıkıp odasına doğru yürüyor. Akşam olmuş. Koğuş kapıları neredeyse kapanacak. O sırada uzaktan Ürgüplü Mustafa görünüyor. Kunduralarını eline almış, ayaklarının üstüne basacak hali yok. Her adımda sızıdan yüzünü buruşturuyor. Her adımda inliyor. Sonra da hınçtan dişlerini gıcırdatıyor. Koğuş kapısına gelince kendisini orada bekleyen arkadaşları üzgün üzgün onu karşılıyorlar. Gel Mustafa. Boş ver kardeşim, katlanacağız. Bir kere insan buraya düşmeye görsün. Gel sana bir ıhlamur yapalım. Bir koşu kucaklıyorlar. O da kollarını arkadaşlarının omuzlarına dolayıp yürümeye çalışıyor. İçeri girince kendini karyolasının üstüne atıyor. Öteki arkadaşları da çevresine toplanıyorlar. Mustafa'nın gözlerine adam akıllı kan oturmuş. Göz çukurlarının çevresi simsiyah olmuş. Yüzü toz toprak içinde. İlkin onun bu perişan hali karşısında kimse laf etmek istemiyor. Bir ara Ayı Arif meydancı Bahri'ye sesleniyor. Ulan eli uzun, şu çaydanlığa biraz su koy da kaynasın. Ramazan Bey'in ocağını al, ıhlamur sandıkta. Yine sessizlik, hepsi üzgün. Neden sonra Sıska Hidayet'in sesi çıkıyor? Yahu insan kısmı bu kadar dövülür mü be? Bizim hiçbir mal sahibimiz yok mu? Öldük mü, kaldık mı diye soran olmaz mı? Ne biçim cehennemmiş burası? Öteden Motor Ali lafa karışıyor. Bizim mal sahibimizi mi sordun? Var tabii, anayasa var ya, beğenmiyor musun? Anayasanın ne olduğunu mapusların kimisi kulaktan dolma biliyor, kimisi de hiç duymamış. Çilingir Abdullah son derece ciddi bir tavırla soruyor. Anayasa mı dedin? Kanun değil mi? Kanun ama kanunların reisi Cumhurbaşkanı. O kanunda ne yazıyorsa o olacak. Onun dışına çıkan hap yutuyor. Peki ne yazıyormuş? Vallahi ne diyeyim size, benim zihnim biraz dağınık. Yumurta Faruk o işi iyi biliyor. Madde madde ezberlemiş. Ayı Arif karyolanın yanındaki kalabalığı eliyle yana doğru itip karşıya sesleniyor. Ulan yumurta, buraya gel. Gençten, cılız, orta boylu bir delikanlı takunyalarını sürüye sürüye yaklaşıyor. Buyur ağabey. Söyle bakalım anayasa nenin nesiymiş? Faruk bir yol gülümsüyor, hepsinin yüzüne ayrı ayrı baktıktan sonra ağabeyciğim diyor, söylemesine söylerim ama bizim de rızkımız bu, kusura bakma. İsmet Paşa'nın anayasasını anlatırım, 15 kuruşunu alırım. Ulan sen parasız iş görmez misin? Göremem ağabeyciğim. Ben anayasayı öğrenmek için yemedim, içmedim, ezber dersine çalıştım. İşin doğrusu bu. Ulan lakırdıya para verildiğini şimdi duyuyorum. 15 kuruşluk ne anlatacaksın? İsmet Paşa'nın ağzından anayasayı anlatacağım yahu. Al ulan şu 2 çeyreği de yap numaranı köpoğlu. 10 kuruşu alınca Yumurta Faruk'un gözleri parlıyor. Karyolanın kenarına ilişiyor. Ürgüplü Mustafa dövüldü diye çenelerini bıçak açmayan mapusların yüzlerine o zaman bir gülümseme düşüyor. Hepsi Faruk'un soytarılığını bildiği için can kulağıyla onu dinliyor. Cılız oğlan oturduğu yerden sahneyi tarif ediyor. Sayın baylar, sayın bayanlar, muhterem müşterilerim. Şimdi şu dakikada at koşularının yapıldığı meydandayız. Ben Cumhurbaşkanı İnönü. Şimdi şerefli tribündeyim. İşte silindir şapkamı elime alıyorum. Önümde de radyonun delikli makinesi var. Yumurta Faruk bir iki kere öksürdükten sonra sesini kalınlaştırarak tarihi nutkuna başlıyor. Aziz Türk milleti, 2. Dünya Savaşı sona erdikten sonra memleketimizin çayırları ve bayırları üstüne doğan demokrasi güneşi hepimizin iliklerini ısıtan bir güneştir. Bugüne kadar demokrasi ve insanlık yolunda kazandığımız mesafe gerçekten şaşırtıcıdır. Her şeyden önce Amerika'daki San Fransız cemiyetinde kabul edilen insan haklarını en başa geçirmek zorunda bulunduğumuzu bilmelisiniz. Öhö öhö. Vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerini şimdiye kadar çiğnedikse de şimdiden sonra çiğnemeyeceğimize namusumuz üstüne yemin ederiz. Anayasanın teminatı altında öhö öhö. Vatandaşın bil cümle hak ve hasiyetlerini öhö öhö. Kıl kadar kim dokunursa öhö. Vallahi billahi öhö. Hava civa öhö öhö öhö. Öteki hükümler de gülüşmeye başlıyorlar. Faruk'un ne demek istediğini en cahili bile kavruyor. O yarım yamalak ezberlediği nutkuna devam ediyor. Vatandaşa dayak atanların 7 sülalesini tövbe ettirmek için hükümetiniz gece gündüz çalışmaktadır. O sırada Başbakan İsmet Paşa'nın kulağına eğilir. Aman paşam, yanlış söylüyorsunuz. Hükümet işlerini dayaksız yürütmemiz kabil değil. Yalnız dayağı hafifletmek kararındayız. İsmet Paşa tekrar öksürür. Evet sayın ve âli cenap vatandaşlarım. Mesken masuniyetini unuttum zannetmeyin. Kimse kimsenin evine giremez. Polis girse de zararı yok, yabancı sayılmaz. Onun için önümüzdeki 1950 seçimlerinde iyice düşünüp taşının. Oyunuzu bize verin. Çünkü demokrat kazanırsa o zaman hem sizin hem de bizim iflahımız kesiktir. Mübarekler bizi defe koyup postumuzu yüzecekler. Elimizde avucumuzda bir şey bırakmayacaklar. Memleketini seven bizden şaşmaz. Öhö öhö. İsmet Paşa başbakana döner. Nasıl arslanım, zınk diye oturttum değil mi? Tabii paşam, sizde bu talakat varken sırtımız yere gelmez. Hükümlüler kahkahalarla gülüyorlar, yumurta Faruk boyuna konuşuyor. Pek değerli yüksek vatandaşlarım, kılınıza dokunan olursa doğru bana gelin. Ben o herifin ağzını burnunu çıfıt çarşısına çevirmezsem... Yumurta Faruk'un gözleri birdenbire tavan penceresinden kendisini seyreden baş gardiyana takılıyor. Kelimeler birbirine dolaşıyor, dili tutuluyor, sesi kısılıyor. Adam yukarıdan gürlüyor. Seni köpoğlu köpek seni. Veli nimetimiz efendimizin taklidini yaparsın ha. Ulan bunu bakanlık duysa beni Ardahan'a sürer it oğlu it. Şimdi ben sana sorarım, teravih namazı kaç rekat kılınır? Faruk'un yüzü bembeyaz oluyor. Arkadaşlarına dönerek, beğendiniz mi yaptığınızı diyor. Korkma ulan, anayasa var ya, kılına bile el süremez. Ama Faruk titremeye başlıyor. Çok geçmeden kapı açılıyor. Başgardiyan elindeki sopayla yaklaşıyor. Faruk başına geleceği bildiği için kirpi gibi büzülmüş başgardiyan gürlüyor. Çık dışarı ulan! Daha Faruk toparlanmadan 5 numaralı sopa sırtına iniyor. Başgardiyan homurdanarak soruyor. Ne yasaydı o? Söyle bakayım. Cevap yok. Söylesene ulan, ne yasaydı o? Yalvaran titrek bir ses karşılık veriyor. Anayasa başgardiyan amcacığım. Al sana anayasa, dürzünün evladı. Al bir tane daha mesken masuniyeti. Al bir tane daha insan hakları. Al bir tane daha Fransız cemiyeti. Al bir tane daha silindir şapka. Velet oğlu velet. Sopa boyuna inip kalkıyor. Faruk yere yuvarlanmış haykırıyor. Tövbeler tövbesi başefendi. Ben ettim sen eyleme. Cahilliğime ver. Çoluk çocuğunun günahı benim boynuma olsun. Artık bu işi alaya almaktan başka çaresi kalmayan Ayı Arif, yanındakinin kulağına usulcacık fısıldıyor. Ne olduysa bizim iki çeyreğe oldu. Kitabın sonu, sayfa 427.